Ayrım 13.
Çağdaş devlerden biri de çağının yükselen ve gelişen ruhunu muhteşem mermer heykellerinde, etkileyici resimlerinde ve frekslerinde, kocaman taş anıtlarında açığa vuran Michelangelo Buonarroti'ydi. Devlet adamı. Rönesans'ın bütünüyle siyasal ahlaktan yoksunluğu, iktidar ve başarıya giden her yolu haklı gören öğretisi, mükemmel filozofunu, Floresanlı yazar ve devlet adamı Nicole Machiavelli'nin soluk, ince dudaklı çehresinde buldu. Machiavelli arkadaşlarına gönül maceralarını mizahi öykülerle yazan bir sefihti. Ama özünde ömür boyu sevgili İtalya'sının birbirleriyle çekişen prensliklerinin ve kentlerinin birleşmesini düşleyen ateşli bir yurtseverdi. Şöyle yazar, canı çıkmış gibi terk edilen İtalya yaralarını saracak olanı bekliyor. 1498'den 1512'ye dek Floransa Cumhuriyeti'nde sekreter olarak çalıştı. Çeşitli elçilik görevleri sırasında Avrupa siyasi sistemleri ve önderlerini inceledi. Hiç kimse İtalya'yı kendi diktatörlüğü altında güç kullanarak birleştirmeye çabalayan acımasız cüretli Cesare Borgia kadar etkilemedi onu. Cumhuriyet düşüp Medici'ler iktidara geri geldiğinde görevini bırakmak zorunda kalan Machiavelli taşraya yerleşti. Köylülerle tavla oynadı. Ayrıca siyaset felsefesini sakin, etkin, düz yazısıyla kaleme aldı. Livius tarihi üzerine yorumlar biçiminde yazılmış nutuklarında devletlerin kökeni ve işleyişleri üzerine parlak bir tez sundu. Daha kısa eseri Prens'te iğneli bir dille Tanrı güçlü olanı onaylamasaydı onun başarılı olmasını sağlamazdı temeline dayandırarak savunduğu tezinde hırslı birinin iktidarı ele geçirebilme yöntemlerini çözümledi. Machiavelli bütün insanların doğuştan açgözlü, düzenbaz, kavgacı, acımasız, fırsatçı olduklarını ve düzenli bir toplumun ancak güç kullanarak ve alışkanlıkla oluşturulabileceğini öne sürdü. İtalya'nın birleşmesi, ahlak anlayışı iyinin ve kötünün ötesinde olan Cesare Borgia tarzı bir zorbayı gerektiriyordu. Machiavelli şöyle yazdı. Çünkü alınması gereken karar bir ülkenin kalıcılığını bütünüyle bağlayan bir karar olduğunda şefkatli ya da zalim, adaletli ya da adaletsiz ya da kararın övülesi ya da namussuzca oluşunun hiçbir önemi yoktur. Aksine bütün öteki düşünceler bir tarafa bırakılmalı. Ülkenin varlığını kurtaracak ve özgürlüğünü koruyacak olan bir seçeneğe kesinlikle uyulmalıdır. Machiavelli o zamana dek dile getirilmemiş temel yöntemleri ve ilkeleri koyarak çağdaş siyasetin felsefe ve biliminin temelini oluşturdu. Açıkça ve ikiyüzlülük etmeden insana ne yapmaları gerektiğini değil, ne yapmaya alışkın olduklarını gösterdiği için Francis Bacon onu övdü. Hümanistler, Machiavelli'nin Kinik siyaset felsefesiyle zıt olan İtalya'daki ve Kuzey Avrupa'daki hümanistler Yunan yaşam biçimini insan ve doğa anlayışına dönüşü öğütlediler. Orta çağın bakış açısına göre insan ilk günah nedeniyle doğuştan günah işlemeye eğilimli olduğundan insan doğası temelden bozuktu ve dünya yalnızca cennet ya da cehenneme geçilen kasvetli bir odaydı. Hümanistler insanın iyiliği, doğanın güzelliği ve görkemi ve yaşam sevinci üzerine klasik vurguları yeniden canlandırdılar. Bu yeni öğretinin önde gelen ismi Thomas More'du. 1478-1535. Kendisi de baroya alınan Londralı bir avukatın oğluydu. 21 yaşında tinsel sorgulamalara daldı. 4 yıl dünyadan elini eteğini çekti ve zamanını derin tinsel düşüncelerle geçirdi. Papaz olmayı düşündü ve bir ara çileciliğini kanıtlamak için kıldan aba giydi. 1515'te Kral 8. Henry, More'un çocukluk arkadaşı, onu Flanders'e elçiliğe atadı. Bu süre içinde zamanının toplumsal ve siyasal suistimalleri üzerine bir taşlama olan en ünlü eseri Ütopya'yı, olmayan yer anlamına geliyor, yazdı. Eser herkesin çalıştığı, açık eğitim, eğlence ve öğrenme için bol zaman, dini hoşgörü, insancıl yasalar olan ve halk sağlığı, hastaneler ve sosyal yardımlar için gerekli koşulların oluşturulduğu bir ada üzerindeki ortak yaşama dayanan ideal bir devleti anlatır. İki kez evlenen Sir Thomas More 4 çocuk babasıydı. Oxford Üniversitesi günlerinden arkadaşı olan Desiderius Erasmus, Thomas More'un Chelsea'deki evini çalışkanlık ve dindarlık kadar zeka ve neşeyle de dolu bir ev olarak tanımlar. Ev sahibi yumuşak huylu, keyifli ve şen, çocukları ve köpekleriyle hoplayıp zıplamayı seven biriydi. Erasmus şöyle yazmıştı: Platon'un akademisini yeniden hayata döndürdü. Yalnız akademide geometri ve sayının gücü üzerine tartışmalar yapılırken Chelsea evi gerçek bir Hristiyan din okulu da oldu. Orada kadın ya da erkek herkes liberal sanatları okuyup çalışır. Kral More'u odasına çağırıp astronomi, geometri, tanrı bilim konuları üzerine konuşmaktan zevk alıyor ya da onlarla eğlenmek için kraliçeyle akşam yemeğine davet edebiliyordu. Ancak More, kralın Aragonlu Katerina'dan boşanmasını desteklemeyi reddedince kralın sevgisi kine dönüştü ve düzmece bir vatan hainliği suçlamasıyla hapsedildi. Aynı sıralarda akciğer tıkanıklığı, böbrek taşı ve yinelenen kramplarla acı çekiyordu. Karısı kulede papanın yetkisini tanımaması için yalvardığı zaman More şöyle karşılık verdi: Bu evin de cennete yakınlığı benim evim kadar değil mi? 7 Temmuz 1535'te Tower Hill'da boynu vuruldu. More'un en yakın dostu açık mavi gözlü, sivri burunlu ve geniş ağızlı bir Hollandalıydı. 1484'te ailesi öldüğü zaman katı pedagojik eğitime karşı kin duygularının geliştiği bir keşiş okuluna gönderildi. 1492'de papaz olduktan sonra bile bilgilerin bilgiçlik tasladıkları tartışmalarını yararsız ve doyuruculuktan uzak buldu. Şöyle yazdı: Bu çalışmalar bir insanı inatçı ve kavgacı yapabilir ama bilge yapabilir mi? Edebiyatı bir kilise üyesinin yaşamına yeğleyen Erasmus, Fransa, İtalya ve İngiltere'de dolaştı. Oxford Üniversitesi'nde More ve öteki İngiliz humanistlerle tanıştıktan sonra yaşamını Hristiyanlıkla klasikleri uzlaştırmaya vermeye karar verdi. 3 yılda Yunanca öğrendi. Eski el yazmalarında doğal bir müjde, insan ve doğa sevgisinin ışıltılı anlatımını buldu. Cicero'yu okuduktan sonra şöyle dedi: Bunu bir putperest başka bir putpereste yazdı. Yine de ahlak ilkelerinde adalet, kutsallık, gerçeklik, doğaya sadakat var. Yanlış ya da düşüncesizce söylenmiş hiçbir şey yok. Bu büyük adamlardan bazı paragraflar okuduğumda Aziz Sokrat benim için dua et demekten kendimi alamıyorum. Yayımlanan ilk eseri Barbarlara Karşı kitapta çağı geçmiş kabul ettiği orta çağ düşünüş tarzına karşı çıktı. Saf Hristiyanlığa dönüşü savundu ve pagan yazarların öğretilerinin Hristiyan inançlarıyla uyuştuğunu öne sürdü. 1500'de çeşitli baskıları yapılmış Latin klasiklerinden derlediği, içinde yaklaşık 800 tane özdeyişin olduğu Adages'i yayımladı. Daha sonra bunu 3000 özdeyişe çıkardı ve ayrıca Aristoteles, Euripides, Plutarkos ve Seneca'dan çeviriler yaptı. 1515'te Yeni Ahit'i kilisece benimsenen uyarlamadaki yanlışlıkları ortaya koyan bir çeviriyle Yunanca ve Latince olarak yayımlaması bilime en önemli katkısı olsa gerektir. Kendi yazılarında Latince'yi yaşayan bir dil haline getirdi ve hümanist öğretisi Kuzey Avrupa'da eğitimin sağlam çekirdeği haline geldi. 1509'da İngiltere'ye gitmek için Alpleri geçerken Erasmus'ta bir taşlama yazmak düşüncesi uyandı ve More'un evinde bir hafta içinde tanrı bilimciler, gramerciler, yazarlar, avukatlar ve bilim adamlarının iğneleyici bir dille yarıldığı ünlü deliliğe övgü tamamlandı. Bilgiçlik taslayanları sert bir dille azarladı ve zamanının dini yozluklarına dikenli oklar savurdu. Erasmus'un kendisi kuru bir bilgin değildi. İngiltere'de bir saraylı gibi ata binmeyi ve reverans yapmayı öğrendi. Cömert öpüşlü İngiliz kadınlarını övdü. İyi yaşamaktan ve yıllanmış Burgonya şarabı içmekten hoşlandı. Papa'dan uzun hamail giymemek için izin aldı. Sonra da yarı papaz, yarı halk giysisi bir kostüm giydi. Çağdaş bir kurnazlıkla insan yüreğindeki vicdanın ancak dışa yansımış sembolik yönünü görebiliriz yorumunu getirdi. Luther 1517'de resmi kiliseye meydan okuduğu zaman çoğu hümanist gibi Erasmus da başta onu destekledi. Ancak Erasmus hepsinin üstünde yaşamdaki tek gerçek rehberin akıl olduğunu kabul etmiş gerçek bir filozoftu. Onun idealleri erdem, uyum ve huzurdu. Şiddetin ve aşırılığın hiçbir biçimden hoşlanmadığı için Luther'in yalnızca bir reforma değil bir devrime neden olmasından korktu. Hem Luther hem de kilise onun desteğini istedi. Ancak o taraf olmayı reddetti. Sonuçta kilise Erasmus'u Luther yandaşı olmakla, protestanlar da kilisenin yanında yer almakla suçladılar. Artık Erasmus klasiklerin ve eski kilise babalarının eserlerini yayımlamaya koyulmuştu. Krallar, prensler, psikoposlar, dünyanın her yerindeki bilim adamlarıyla muazzam bir yazışma sürdürdü. 1526'da gününün birçok çılgınlığıyla alay eden, şimdi de zevkle okunabilecek bir eser olan Kologuya'yı yayımladı. Erasmus 1536 yazında öldüğünde Rönesans sahnesinden Avrupa'yı eğitmek için en büyük katkıyı yapan, klasiklerin görkeminin yeniden canlanmasına yardım eden ve hümanist bir kültürün temellerini oluşturan bir adam geçmişti. İspanyol filozof Juan Luis Vives, hem More'un hem de Erasmus'un iyi bir arkadaşıydı. More gibi o da hümanist görüşlerinin esinini kendi inancında buldu. Erasmus gibi sade yaşam biçimine karşın gut hastalığından acı çekti. Arkadaşlarından farklı olarak oldukça sakin, yalnızca düşüncenin içsel dalgalanışı adını verdiği serüvenle belirlenmiş bir yaşam sürdü. 8. Henry'nin Aragonlu Katerina'dan boşanmasına karşı çıktığı için hapishanede 6 hafta geçirmesi onun en heyecan verici macerasıydı. Valensiyalı soylu bir aileden gelen Vives'e önce ortaçağ skolastizmi öğretildi. İsyan etti ve şöyle yazdı: "Derinlerden bir değişimin geldiğini görüyorum. Her ulustan berrak, mükemmel, özgür zekalı, köleliğe karşı tahammülsüz, boyunlarındaki tiranlık boyunduruğundan kurtulmaya kararlı insanlar fırlıyor. Yurttaşlarını özgürlüğe çağırıyorlar." Vives, Oxford Üniversitesi'nde bir süre felsefe öğretti. Ancak olgunluk çağında kendini daha çok yazmaya verdi. Bilimsel bilgi alanı çok gelişti. Çoğunlukla canlı ve nükteli bir biçimle yazılmış eserleri, eğitim, hukuk, toplum bilim, tanrı bilim, edebiyat eleştirisi, tarih ve psikoloji ile ilgiliydi. Hümanist olarak insanın sonsuz mutluluk için ve bunu sağlama araçlarıyla donatılmış olarak yaratıldığına inanıyordu. Yani akıl, bellek ve istençli. Evini sıkça ziyaret ettiği More gibi Vives de halka, onların gereksinimlerine ve dünyevi bilgilere derin bir yakınlık duyar. İşçilerin boş zamanlarını keyifle dolduracak evrensel bir eğitim düşünü kurardı. Onun toplum felsefesi pratik ve liberaldi. Şöyle der: "Bilgiyi elde edince onu kullanabilir, kılmalı ve kamu yararına kullanmalıyız. İlgimizi prenslerden halka yöneltmeliyiz." 1531'de eğitim kuramını çözümleyen ve zamanının önüne geçen bazı ilkeler belirleyen De Disciplinis'i yayınladı. Sınavların öğrenciler arasında rekabeti teşvik etmesindense bir öğrencinin önceki çabalarıyla son zamanlardaki başarılarının karşılaştırılması gerektiğini savundu. Ayrıca bilim adamlarının Martinal'ın şiirleriyle uyandırılmaları, Ovidius'tan parçalarla diken üstü tutulmaları, çocukların çalışma ve oyundaki eğilimlerinin gelecekteki mesleklerine psikolojik bir temel hazırlamak için dikkatli bir biçimde incelenmesi gerektiğini öne sürdü. Kimi kez çağdaş psikolojinin babası denilen Vives'in ünü öncelikle göz alıcı De Anima et Vitas'ına dayanır. Bu eserinde Vives geleceğin kimi düşünürlerine özellikle bir felsefi ve psikolojik araştırma yöntemi olan tümevarım üzerinde durarak öncülük etmiştir. Aklın özüyle değil, eylemleriyle ilgilenen Vives, öğrenim sürecinin duyulardan başlayıp imgeleme, oradan akıla ulaştığını savundu. Bellek kavrar ve tutardı. Ancak günlük araştırmalar yapılmazsa zayıflardı. Vives, aklın belirli kurallara göre işlediği konusunda ısrar etti. Benzerlik aynı zamanda oluş ve karşıtlıkların birleşiminin sayısız örneğini göstererek psikolojik birleşimlerin önemini ilk tanımlayan odur. Şöyle yazar, Valencia'da çocukluğumda kirazı fazla yemekten midem bozuldu ve ateşim çıktı. Bundan yıllar sonra bu meyveyi her tadışımda, yalnızca ateşi değil, sanki aynı deneyimi yeniden yaşar gibi oldum. 1533'te Bordeaux yakınlarındaki bir şatoda doğan Michel Egoem Seguier de Montaigne aklın içlerine aynı biçimde meraklıydı. Bordeaux'un belediye başkanlığını yaptı. Ama 38 yaşında aşırı eğlence yaşamından bozulduğunu düşündüğü sağlığı nedeniyle kendini edebiyata vermek için atalarından kalma malikaneye çekildi. Montaigne'in ünü özgün bir yazın biçimi yarattığı, zamanda geçerli bilgilerin çoğunu kapsayan yaklaşık 93 itirafın toplandığı denemelerine dayanır. Hareket noktası olarak klasikleri alan temaları etiğin çoğunluğu soyut sorunlardır. Acımasızlık, şeref, öfke, tembellik. Ama Plutarkos'un ahlak üzerine denemelerinden farklı olarak Montaigne bunları kendi öğretici yaşam öyküsüne uyarlamıştır. Dünya adamı Montaigne yoğun klasik eğitimden geçti. Denemelerinde inançlarını, davranışlarını, zevklerini, tutkularını, çelişkilerini, hatalarını ve başarılarını çözümleyerek ve tanımlayarak kendini alaycı bir dille ve daha önce görülmemiş bir açık yüreklilikle dikkatle inceledi. Bu yolla kendi buluşlarını ve görüşlerini deneyimleriyle sınayarak kuşkuculuk ve ironiyle kültürü ve tarihi değerlendirdi. Aile armalarının kahramanlık nişanlarıyla donatıldığı bir çağda, Montaigne kendininkinin altına basitçe Q-Size-J diye yazdırmıştı. Nuova Scienza. Rönesans'ın bu coşkulu dönemi kendine has paradoksu da ortaya çıkardı. Bir yanda eski Yunan ve Roma edebiyatı, felsefesi ve sanatını canlandıran hümanistler, öte yanda bir gelecek hayaline sarılmış insanlar. Uyanan bilim adamları, Aristoteles'in yatsınması ve Protagoras ve Platon'un matematik geleneğine olan ilginin tazelenmesiyle dünyanın sayısal yapısı yeniden önem kazandı. İnsan sahnenin bir kez daha odağı olduğunda sahne geniş oranda büyüdü. Uzamın sonsuzluğu düşünürlerin dikkatini çekmeye başladı. İskenderiyeli gökbilimci Ptolemaios tarafından geliştirilen kozmik sistem, güneşin, gezegenlerin ve yıldızların dünyanın çevresinde eliptik yörüngeler üzerinde değişen hızlarda döndüklerini varsaymıştı. Bu ortaçağ evren biliminin en sağlam dayanaklarından biriydi. Aristotelesçi görüş gök cisimlerinin daire biçimli yörüngelerde sabit hızlarla hareket ettikleri anlayışı biraz değiştirilmişti. Yerin evrenin merkezi oluşunda hala kuşku yoktu. Nikolaus Cusanus adını Almanya'daki doğum yerinden almış Krebs adlı bir kayıkçının oğluydu. 1450'de kırmızı kardinal başlığını giydi ve Brixen psikoposu olarak atandı. Ama yine de kendine geometri, dinamik ve takvim reformu gibi konular üzerine yazacak zamanı buldu. Sezgiyle merkez olmakla ilgisi olmayan dünyanın içindeki birçok cisimle beraber güneşin çevresinde dönen sonsuz bir evrende olduğunu kabul etti. Evren çevresi hiçbir yerde olmayan ve merkezi her yerde olan bir küre olabilirdi yalnızca. Bu tür düşünceler devrimciydi. Ama Rönesans sahnesinde bir adam yıldızları kendi gök kubbelerinde sarsmak için görünene dek gök gözlemleriyle yeterince desteklenmemişlerdi. Nikol Kopernik 1473'te Polonya'da doğdu. Bologna Üniversitesi'nde astronomi, matematik ve Yunanca, Padova'da din hukuku ve tıp okudu. 1502'de rahiplik derecesine ulaştı. Roma'da matematik ve astronomi dersleri verdi. Daha sonra hekimlik de yaptı. Frauenberg Katedrali'nin meclis üyeliğine atandı. Duygulu, düşünceli, şair yüzlü Kopernik basit bir gözlemevi kurdu ve üzerinde inceden inceye çalışılmış bulgularından yeryüzü ve bütün gezegenlerin güneşin çevresinde döndükleri kuramını ortaya attı. İncelemenin bir müsveddesi kağıda dökülmüş, elden ele dolaşıyordu. Ancak kilise sansüründen korktuğundan De Revolutionibus Orbium Coelestium'un basımını ölüm döşeğine düşene 1543'e dek erteledi. Papa 3. Paus'a ithaf ettiği eserinde suskunluğunun nedenini açıkladı. Yazdıklarım bilinirse bir gürültü kopacağını çok iyi biliyorum. Bu ve aptalca bir tutuculukla değersiz ve açıkça bir saçmalık diye sistemimle alay edilmesi korkusu beni incelememi yayımlamaktan alıkoydu. Ayrıca anatomik bir benzetmeyle görüşünün nasıl oluştuğunu anlattı. Birisi değişik görünüş ve boylarda kişilerden alınmış birkaç insan organını imgelese, sonra da bunlardan bütün bir insan gövdesi yapmaya çalışsa, o zaman normal bir insan biçiminden çok bunların oransızlıkları ve biçim farklılıklarından bir canavar doğacaktır. Bunun gibi gökbilim de bana tamamıyla böyle bir canavar gibi göründü. Varsayımlar insanları inandırmayı başaramadılar. Çünkü doğanın olağanüstü işleyişini çılgın bir adamın düşüne dönüştürülmüştü. Kopernik'in güneş merkezli kuramı evreni yeniden düzenledi. Ayı gezegen yerine uydu olarak ayırıyordu. Gökteki cisimlerinin günde bir dönüş gibi görünen devinimi yerin kendi ekseni üzerindeki hareketiyle açıklanıyordu. Dünyanın küresel olduğunu ve üç aşamalı devinimini sağlıyordu. Kuramının ağırlıkla ilgili bölümü de Newton'un evrenin genel hareketini yer çekimiyle açıklamasının öncülüğünü yapmaktaydı. Aristotelesçiler sadece ustalarını yalanladığı için yeni kurama karşı çıktılar. Protestanlar kutsal kitabın gerçek yorumuyla çelişkili buldular. Birisi şöyle yazdı: aklı başında ya da biraz fizik bilgisi olan biri kendi ağırlığı ve hacmi nedeniyle büyük heyula gibi olan yerin kendi merkezi ve güneşin çevresinde ileri geri sallanacağını asla düşünemez. Yerin en ufak sarsıntısında kentlerin ve kalelerin, kuleler ve dağların yerle bir olduğunu görürdük. Kopernik'in teleskopu yoktu ve kullandığı astronomi cetvelleri hatalıydı.